Ayrım 10.
İrfan meseleyi birkaç taraftan incelemeye değer buluyor. Feriha Davut'un aleyhindeki bu genç hanımın sözlerindeki samimiliğe de pek inanamıyor. Bu işin içinde bir takım entrikalar, dubaralar seziyordu. Bir dolaba düşmemek için delikanlı düşündü düşündü ama düşündükçe aklı büsbütün karıştı. Feriha Davut'un o gün gelen mektubunu daha okumamıştı. Bunu dikkatle okursa bazı gerçeklere erişmek ihtimalini düşünerek hemen oralarda tenha gördüğü gazinolardan birinin loşça bir köşesine çekildi. Garsona bir kahve ısmarladıktan sonra cebinden çıkardığı mektubu okumaya başladı. Beyefendi, bendenize göndermiş olduğunuz mektubu yazdığınız günü galiba sabahleyin döşekten sol tarafınızdan kalkmışsınız. O ne inatçı sözler, o ne karanlık fikirler, o ne karamsarlık. Çevik kaleminiz şiddetli bir gıcırtıyla Hallacı Mansur gibi dünyaları didik didik atmış bitirmiş. Bu zavallı dünyanın acılı insanları içinde size aykırı düşünen bir kız var diye böyle insafsızcasına dünyayı harap etmeye yürüdünüz. O kıza karşı böyle bir düşmanlık göstermeye hakkınız yok. O zavallının kabahati ne? Kendisine alelacele gösterilen bir sevgiyi hemen kabul edivermemesi mi? Beyefendi, o kadar acele bağlanan duygu bağları gene o kadar çabuk çözülüp dağılır. Beni görmeden nasıl sevdiniz, ne mi beğendiniz? Bu hayat bir roman değildir. Bekarlığın, gençliğin zihninize verdiği gelişme ve hayal kurma isteğiyle bu kabiliyetiniz yıllardan beri bir genç kız portresi tasarlamış. Beni gönlünüzdeki bu hayalin yerine koyuyorsunuz. Aman efendim, her hayalin gerçeğe bu kadar kolayca çevrilmesi mümkün olaydı, dünyada mutsuz kimse kalmazdı. Yahut o zaman herkes mutsuz olurdu. Çünkü insanlara gerçek kadar da hayalin lazım olduğunu henüz 20'sini bulmayan yaşam yıllarımda denedim. Hayalin tadı gerçeğe dönmesinde değil, o ilk şeklini korumasındaymış. Siz benim şahsımı tanımıyorsunuz ama ben sizi gördüm, tanıyorum. Beğendiğimi de eklersem büyük bir kabahat işlemiş sayılmam, değil mi? Ama sevişmek meselesine gelince bundan o kadar sıkılıyorum, bu iş bana o kadar ağır geliyor ki anlatamam. Garip, belki de delice bir duygunun itmesiyle hiçbir erkeği sevmeden, gelin olmadan ölmeyi yaşamanın vaat ettiği öteki tatlara tercihe değer buluyorum. Beni kendi halime bırakınız ve inancıma dokunmayınız. Bu tehlikeli yolda bir erkekle bahsi kızıştırmak istemem. Şimdi bu anda elimde olmadan her kalem vuruşumda sıçrayan şu kelimeler adeta beynimi yakıyor. Sıkıyor, mahvoluyorum. Kızlığın samimi temizliğindeki bilgisizliğine saygı göstermeniz için yalvarırım. Madem ki benim maddemi ve gerçeğimi değil hayalimi seviyorsunuz, bu sevgi kalbinizde daima bu maddesiz manadan ibaret şeklinde kalsın. Onu alelade lezzetlere yaklaştıracak adiliklerden daima kaçınız. Bu şartla hatırınızı gönlümde ebediyete kadar saygıyla saklayacağıma söz veriyorum. Bana üzücü gelen bu bahsi artık kapayalım. Halley tehlikesine dair dehşet verici sözlerinize ve iddialarınıza gelince bunlara üzülmek şöyle dursun, güle güle bayıldım. Hayatın ilerisi için genç kızlara kasvet verici çok şeyler işitiyorum. Ömrün bu zulüm ve saldırılarını, düşmanlık ve sefaletlerini görmektense gençliğin ilk aldatıcı neşeleri içinde şu dünyadan çekilip gitmek daha büyük mutluluk değil midir? Evet beyefendi, ölümden korkarım. Onun pek korkunç ve alelade insanları ürküten bir şekli vardır. İşte ondan ödüm kopar. O can çekişmeler, o son nefes, ölümün rahat döşeğindeki başından ayaklarına kadar örtülü donmuş vaziyeti, sonra o hazırlıklar, camiden gelen o koca kazan, sac ayak, o bahçenin ortasına çatılacak tüten ocak, şekillerindeki iç karartıcılığı hiçbir şeye benzetemediğim o teneşir, tabut, o toprak kaplar, lifler, pamuklar, azelbent, öt ağacı kokuları, ölü yıkayıcılar. O içten içe yürekleri yanan cemaat, o temize çıkarmalar, dualar, o feryatlar, o ahlar. Bu yaslı hazırlıklardan sonra 8-10 adımda bir değişen 4 kişinin dindar sırtlarına binerek taze kazılmış o siyah çukurun başına kadar götürülmek. Daha sonra o cemaatin hüzün ve ibret dolu bakışları önünde iplerle bir ahiret çukuruna indirilerek bütün seni sevenler tarafından çürümeye bırakılmak. Halley saçaklı kefenini bütün bu ölümlü yaratıklar üzerine çekivermek lütfunda bulunursa hepimiz o korkulu törenlerden, dehşet verici olaylardan, mezarcı kazma küreğiyle gömülmek gibi ürkütücü bir aşağılanıştan kurtarmış olacak. Ben kafadaki insanlar korkmak değil, belki bundan memnun bile olurlar. Gökteki bir cismin nurlu eteğiyle ebedi uykuya çağrılmak saadetine bu meleklere layık ölüme sevinirler. Ama aramızda böyle yüce bir ölümle sönmek yolunda saygı görmeye layık bir sevap işlemiş bir kimse bulamıyorum. Hep alelade bir ölümle bitip hendekte yer tutmak yaratılışında, hepsi bu istekte bir alay ahmaktan başka bir şey değiliz. İşte görüyorsunuz ki beni Halley'in kuyruğundan gelecek tehlikeyle korkutmak boşunadır. Bu tehlike astronomların ihtimal şekliyle sözünü ettikleri ilmi bir şaka olabilir. Düşünme gücüne sahip olaydık, ne ciddi tehlikeler tarafından tehdit edildiğimizi anlar ve onları düşünmeyerek Halley'den korkmanın manasızlığını fark ederdik. İlk mektuplarımda size Halley'den korkuyorum dedimse, kadınlık zayıflığımı kötüye kullanın da olanca kalem şiddetinizle beni böyle tehdide yürüyün demedim ya. Azizim, bendeniz bana karşı ileri sürülen her iddianın tersini tutturmaya hevesli, garip yaratılışlı bir kızım. Bu gerçeği biliniz de ona göre kaleminizi kullanınız. Çünkü sonra boşuna yorulmuş olursunuz. Kalanı sevgi ve saygınızı dilemek. İmza gene o deli kız. Bu satırlar İrfan'a biraz önce Aşiftece rezillikleri haber verilen Feriha Davut'un kaleminden mi çıkmıştı? O yaşta bir kızda bu kadar ustalık tasarlanamayacak, akla sığmayacak bir şeydi. Delikanlının bu işte anlayamadığı bir bilmece taraf vardı. Feriha Hanım madem ki karısını boşatıp başka bir erkeğe varmak teşebbüsünde imiş de kendisine bu mektupları niçin yazıyordu? İrfan bu bilmeceyi hayatı pahasına çözmeye karar verdi. Yazdığı mektuplardan anlaşıldığına göre İrfan'ın zihninde canlandırdığı kız mümkün değil, böyle kötü yaratılışlı bir insan olamazdı. Zavallı çocuğun kalbini dolduran körü körüne bir sevgi bu gönül bağını daima koruyor, her açıklığa karşı gözlerini perdeliyordu. Her ne denilse ne olsa imkan müsaade ettiği takdirde Feriha'yı nikah altına almak deliliğinden vazgeçemeyecekti. Kız bu son mektubunda aşk sevgi kelimelerine karşı eskisi kadar sertlik göstermeyerek hatta İrfan'ı beğenmiş olduğu konusunda örtülü bir itirafta bulunmuş, kabullenir görünmüştü. Terbiyeli bir kız da bundan ziyadesini yazamazdı. Bu fırsatı kaçırmamak için İrfan hemen şu mektubu karaladı. Hanımefendi, sabır tüketen bir sevgi bütün şiddetiyle zihnimi kamçılayıp duruyor. Onun için uzun boylu filozofça fikirleri ileri sürmeye tahammülüm yok. Bu sefer maksadımı kısaca anlatmaya uğraşacağım. Tam bir hürriyete sahip olmak için erkek yaratılmak konusunda duyduğunuz şiddetli arzuya rağmen kadın yaratılmışsınız. Bunda ne sizin ve ne de benim zerre kadar kabahatimiz yok. Madem ki bahtsızlık saydığınız bu hal bir kere olmuş, şimdi kadın yaratılmaktan doğan ve buna bağlı bütün kötülükleri, felaketleri birer birer çekmeye mahkumsunuz. Ne kadar istemeseniz ilk felaket olarak sizi bir erkeğe verecekler. Nasıl bir erkeğe? İhtimal ki huyunu, tabiatını tanımadığınız bir erkeğe. Birkaç mektupla biz biraz manevi ve ruhi bakımdan olsun tanıştık. Yüzümü de görmüş ve pek sevimsiz bulmamış olduğunuzu lütfen söylüyorsunuz. O halde hanımefendi müsaade buyurunuz. Sizi Allah'ın emri, peygamberin sözüyle eşliğe istiyorum. Razı olursanız şartlarınızı ileri sürerek acele cevap vermenizi rica ediyorum. İrfan Galip. Not: birkaç güne kadar Halley'in dokunmasıyla dünya yüzünde bütün hayatın belki de kesileceği söyleniyor. Yakında çökmeye mahkum o güzelim tanrı yapısını, vücut tapınağınızı sizin için çırpınan bu iniltili ruha adamış olsanız, dünyadan gider ayak ebediyete kadar sevaba kavuşacak büyük bir hayır işlemiş olursunuz. Bu mektubun gönderildiğinin ertesi günü şu cevap geldi. Beyefendi, benim evlenme meselesini bir felaket ve esirlik saydığımı bildiğiniz halde, madem ki bu eziyetime katlanmak istiyorsunuz, şu büyük cesaretinizden dolayı bendenizle sizi bu işkenceye layık görüyorum. Başka ileri sürecek şartım yoktur. Evimiz semttedir. Annenizi gönderiniz, beni görsün, adet yerini bulsun. Feriha Davut. Not: az daha unutacaktım. Affedersiniz, bir şartım var. Kabulünü rica ederim. Onu da her şeyi tamamıyla kararlaştırdıktan sonra söyleyeceğim. İrfan bu mektubu okuduktan sonra sevinçten etekleri zil çalarak bürodan hemen Aksaray'daki evine koştu. Saadet müjdecisi saydığı bu kağıt parçasını mübalağasız belki 40 defa okudu. Ama her okuyuşunda gözleri Feriha Davut imzasına rastladıkça beyninden aşağı sanki kaynar bir şey boşaltılarak bu sıcaklık sivri bir bıçak ucu acısıyla kalbine kadar iniyor, yüzü gözü ateş kesilerek büyük bir çarpıntıya uğruyordu. Beyoğlu'nda 151 numaralı evin kapısı önünde hali şüpheli o çarşaflı güzel kadının birçok rezillikler atarak nefretle söylediği şu Feriha Davut ismini şimdi bu mektubun altında işte aynıyla yazılı görüyordu. Kadının öbür haber verdikleri de tıpkı böyle tıpkısına çıkarsa, Feriha Hanım'ın mektubundaki şu büyük cesaretinizden, yani beni almaktaki cesaretinizden dolayı bendeniz de sizi bu işkenceye layık görüyorum sözü manalı ve kötü yorumlamaya ne kadar elverişliydi. Bu evlenme konusundaki her şey kararlaştırıldıktan sonra ileri sürülecek bir de şart bırakılmıştı. Bu ne demek olacaktı? Her şey kararlaştırıldıktan sonra bildirilecek bu şart hazmedilmez bir şeyse, bunun karardan önce bildirilmesi daha uygun düşmez miydi? Feriha'yı elde etmek için İrfan kabul edilemeyecek bir şart düşünemiyordu. O her şeye razıydı ama annesi, ailesi kim bilir ne şiddetli azarlara karşı koymalara kalkışacaklardı. Bu düğün olup bitinceye kadar pek büyük gürültüler kopacak, çok üzüntüler çekilecekti. Feriha'nın hiçbir kabahati olmasa bile bunun Ferhunde Hanım'ın kendisine gelinlik için tasarladığı bir kız olmadığını ve olamayacağını İrfan biliyordu. Annesinin tasarladığı vasıflarda bir kızı da kendisi eşliğe kabul edemezdi. Bin sabırsızlık ve çarpıntı içinde İrfan annesini görücü gönderdi. Dönüşünde kadının ilk sözü, "Büyük sözüme tövbe, ben öyle kız hekimi tavırlı, çok bilmiş kızı oğluma alamam." Red cümlesi olmuştu. İrfan karşısında çarpıntıdan titreyip ölerek soruyordu. "Anne, nesi var, pek mi çirkin?" "İki elim yanıma gelecek, ne yalan söyleyeyim, çirkin değil ama alımı yok, soğuk, çiğ güzel." "Çiğ güzel ne demek?" "Ne demek olduğunu bilmem, işte öyle derler, ben de söylüyorum." Öyle söylüyorum ne olmaz, kusuru neresindeyse haber ver. Allah ölmüş yaratmış, kusuru yok, boyu posu, kaşı gözü, rengi, gür saçları, Allah için sevimli, hepsi yerinde. Öyleyse, oğlum o kız bize gelmez, işte o kadar, daha fazla söyletme beni. Anne, beni meraktan öldüreceksin, ne gördün, ne duydunsa mutlaka söylemelisin, başka türlüsü olamaz. Yavrum, İrfancığım, o terbiyede, o serbestlikte bir kız bize yaramaz. Nesi var, ne yaptı canım, niçin söylemiyorsun? Ne yapacak, dur sana bir anlatayım. Tarif ettiğin eve gittik, konak yavrusu, temiz pak bir ev. Küçük hanımı görmeye geldiğimizi anlattık. Bizi gayet alafranga bir güzel döşenmiş odaya aldılar. Biraz sonra yanımıza ev kıyafetiyle bir taze kız geldi. Ev kıyafeti ama gene şık. Giyindiğini vücuduna güzel yaraştırmış. Genç bir mürebbiye. Bir matmazel olmalı dedim. Sonra başladı bizimle konuşmaya. Bir de baktım ki dili hiç çalmıyor. Erkek gibi usturuplu, gayet güzel lakırdı söylüyor. O zaman Frenk kızı olmadığını anladım. Besbelli bize çıkacak kızın kardeşi olmalı dedim. Çok geçmedi kendisi kim olduğunu haber verdi. Ne dese beğenirsin. Efendim, görmeye geldiğiniz kız bendenizim. Annem de şimdi gelecek demesin mi? Aşaşıra kaldık. Hay esirge Rabbim. Hiç böyle anasından önce görücülerin yanına çıkan kız görmedim. Dünyada işitilmiş şey değil. Sonra anası da geldi. Görüştük. Terbiyeli, ağır konuşkan bir hanım. Ne yalan söyleyeyim, anasından hoşlandım ama kızından hoşlanmadım. Adettir, hani ya orta yere bir sandalye konur, kahveyle beraber kız içeriye girer oturur. Fincanlar verilince kız da çıkar. Bizim gördüğümüz, bildiğimiz görücülük işte bu. Bize neden sonra kahve getirdiler. Kız kalkıp gitmedi. Bizimle annesinden daha serbest konuştu. Kuyruklu yıldızdan korkan kadınlarla eğlendi. Nihayet gitmek için kalktık. Bizi orta kapıya kadar geçirdi. O kadar serbest, o kadar serbest ki ayrılırken bize beni alacak beyefendiye çok selam ederim diyecek zannettim. Hele şükür yalnız bu halta etmedi. Ailece birçok dırıltılar, dedikodular, patırtılar, hay ve huylar, ağlamalar, sızlanmalardan sonra İrfan'ın gösterdiği ısrarı ayak diremeye, inada karşı koymak kabil olmadı. Nihayet Feriha Davut'la evlenmelerine karar verildi. Şimdi delikanlı için son bir üzüntü kalmıştı. Evlenme kararından sonra Feriha Hanım'ın ileri süreceği şart nedir? İşte bunu anlamak. Bu şartı sormak için gönderdiği tezkereye İrfan şu cevabı aldı. Beyefendi, sizi büyük bir meraka düşüren bu şart, içiniz rahat etsin, sandığınız kadar yapılması güç bir şey değildir. Biz kuyruklu yıldız dolayısıyla tanıştık ama şimdiye kadar birbirimize Halley hakkında inandırıcı delile dayanan bir şey yazmadık. İlim sahiplerinin bu konudaki keyiflerine göre yaptıkları açıklamalar da işe yarar şeyler değil. Mektuplarımda gösterdiğim cesaretlere pek aldanmayınız. Onlar kuru sıkı sözlerdi. Demek gerçek pek iyi bilinmiyor. İşin doğrusu ve yalan olma ihtimali var. Mektubunuzun notunda, yakında çökme felaketine uğrayacak vücut tapınağımızın felaketten önce iniltili ruhunuza adanmasını istiyorsunuz. Evlenme teklifinizi kabul ettim ama bu adak meselesini affedersiniz reddediyorum. Madem ki birkaç günlük ömrümüz kalmıştır, beden isteklerinin kirlerine bulaşmadan Tanrı'nın karşısında namusumla kız oğlan kız halimle çıkmak isterim. O aşağılık tadı bilmeyen bir kız oğlan kız, ruh temizliği bakımından bir melek demektir. Melek kalmak yüceliğini hatırınız için feda edemem. İleri süreceğim şart, gerdiğin kuyruklu yıldızın dokunma tehlikesi olan gecede. Eğer felaketi savuşturmak kabil olursa ondan sonra yerine getirilmesini rica etmektir. Felaket saati geçmedikçe duamı açmamanız bu şartın gereklerinden sayılacaktır. O anda kader bizim mahvolmamızı istemişse sizinle el ele ama temiz olarak öbür dünyaya gitmek isterim. Kurtulmak kısmet olursa o zaman evlenme adıyla bütün dünya kızlarına tayin edilen cezaya ben de ister istemez boyun eğerim. Feriha. Melek gibi kalmak istediğini gösteren bu sözler Feriha Davut'un 151 numaralı evin önünde adiliği sayılıp dökülen o ifritin kaleminden mi çıkmıştı? Akla sığar şey değil. Bu kız melekse pek melek, ifritse pek ifrit olmak gerekiyordu. İrfan pek ağır suçlamalarla Feriha'nın aleyhinde bulunan o kadının herhalde pek müthiş bir iftiracı, melun bir düşman olduğuna hiç tereddüt etmeyecekti. Ama hep işte o mektup getiren kadının gözü önünde geçen pek uygunsuz hareketlerine kulp takmaya imkan göremiyordu. Evlenmelerinden sonra İrfan bu macerayı görüp işittiği gibi öyle aynen karısına anlatacak mıydı? Anlatmak bela, anlatmamak daha belaydı. Anlatsa kadın, bu kadar büyük rezilliklerimi bildikten sonra beni ne cesaretle nikahladın demiş olsa buna ne cevap verecekti? Hem böyle bir ayıbı hazmeden bir insanın, bir kocanın artık ondan sonra dayanamayacağı hangi rezalet kalır? Feriha namussuzca hareketlerde coştukça karşılaşacağı azarlamalara, kuzum sen benim böyle olduğumu bile bile aldın, işine gelirse demez mi? Bu kirli olaydan hiç söz etmese bir kocanın kalbi böyle bir şüpheyle zehirli kaldıkça gönül rahatı, anlaşma nasıl kabil olurdu? Bu konuda sorulacak her suale alınacak cevapla ya iş yoluna girecek ya da bütün bütün berbat olacaktı. Kızın davranışından ve karşılaşılacak birçok halden gerçek daha ilk geceden meydana çıkacaktı. İrfan'ın bunda şüphesi yoktu ama işin ötesi ne olacaktı? Zavallı delikanlı durumun ağırlığını tamamıyla anlıyordu. Ama başka türlü harekete kendinde kuvvet bulamıyordu. Bu sevgi meselesinde delilik derecesine varan zayıflığına tamamıyla yenilmişti. Düşüncelerinin sonu olarak kendi kendine almak da hak bırakmak da bu işin sonunda Çapanoğlu çıkarsa bırakıveririm vesselam. Bana şu mektupları yazan kızla birkaç gece beraber kalayım da isterse sonra kıyametler kopsun diyordu. İrfan Galip bu teklifi kabul etti, düğün hazırlıklarına başlandı. İrfan iç küveysi giriyordu. Feriha'nın ailesi yazlığa çıkmışken düğün için İstanbul'da bir semtteki konaklarına döndüler. Pazartesi günü nikah kıyıldı. Gerdiğin Halley'in çarpma gecesine rastlaması istendiği için çarşamba günü yüz yazısı sayılacak, perşembe gecesi güve girilecekti. Feriha Hanım'ın isteği böyleydi. Komşu Emete Hanım kız tarafını da tanıdık çıktığı için yenge tayin edildi. Gelin hanımın ısrarı üzerine koltuğuna girmek adetinden vazgeçildi. Yenge Emete Hanım kendisine düğünlük yapılan ipekli nefti elbiselerini giyip başına da oyalı papaziden baba yani hotozunu oturtmuştu. Ama gün değiştirilmesiyle yapılan düğünün şu uygunsuzluğuna bir türlü dayanamayarak kalabalık içinde tanıdığı kadınlara rastladıkça birer birer köşeye çekip önce şu "Hanım ağzın sıkıdır ya sana bir şey söyleyeceğim" sorusunu sorduktan, işin inceliğini anlattıktan sonra ve gerekli garantiyi aldıktan sonra başlıyordu. "Bir şey söylemeyeyim diyorum ama sanki bir kurt durmayıp içimi kemiriyor. Bir türlü sabredemiyorum. Hiç çarşamba günü yüz yazısı olur mu? Şimdiye kadar bu ne görülmüş ne işitilmiş bir şey. Karagöz'ün ters evlenmesine benziyor. Ne Yahudi ne Frenk, hiçbir millet çarşamba günü düğün yapmaz. Merak edip çingene karısına siz ne gün düğün yaparsınız diye sordum. Müslüman düğünü yaparsak cuma gecesi yaparız. Çingene düğünü edersek onun vakti yoktur. Ne vakit güveye girildiğini oğlanla kız bilir. Bizim ondan haberimiz olmaz. Çoğu bizim gelin güveyler acelecidirler. Düğün olmadan onlar işi pişirirler. Çarşambayı perşembeyi beklemezler. Bu işte hamarattır Hinoğulları. Çoğu düğünden önce doğururlar. Benzetmek gibi olmasın, bu düğünde işte böyle. Bu kadar gün beklenildi. Bir gece daha sabretselerdi ne olurdu? Hep bu ters işler kızın tertibiymiş. Şımarık mı şımarık, Rabbim esirgeye. Zavallı Ferdane Hanım'ın başı ateşlere yandı. Şimdiki kızlar bin senelik adetleri bozup güvey gecesini bile kendileri tayin ediyorlar. Kocasına yuları şimdiden taktı. Kız ne dese o İrfan oğlan razı oluyor. Zavallı çocuk kıza gönlünü çekmekten alık gibi bir şey olmuş. Kardeş kulağını ver bana, kimse duymasın. Meğerse kaç zamandır sevişiyorlarmış. Mektuplar, nameler, kıyamet kopmuş. Sersem karı oğlan anasının hiçbir şeyden haberi yok. Gelin hanım öyle ahdetmiş. Kuyruklu yıldızla beraber gerdeğe gireceklermiş. Allah'ın kuyruklusunun gerdekle ne ilgisi olur? Bu iş içinde bir bit yeniği var. Sonra anlaşılır. Ama benim neme lazım? Madem ki onlar çarşambaya kadar karar vermişler, meşhur hikayede olduğu gibi sen de söylenen makama uyarak çarşambadır çarşamba der geçersin. Perşembe diye inat etmezsin. Karşısındaki ürkek ve çekingen etrafa bakarak, bu düğün için ben de çok şeyler duydum ama ne üstüme lazım? Dedikodu sevmem de. Emete Hanım ne duydun Allah aşkına? Ne duyacağım? Çarşambanın perşembenin hiç önemi yok. Onlar çoktan güveye girmişler. Bu şimdi öylesine görünüşte bir düğün. İşte bu yolda dedikodu dünyayı sarmıştı. Yatsı zamanı İrfan Bey'i usul olduğu için gerdeğe koydular. Güvey namazı kılındı. Gelinin ince duvağı altında beyaz cam festen kalın bir peçe vardı. Yüzünün uzuvlarından hiçbirini seçmek mümkün değildi. Emete Hanım sırıtarak gelin güveye, "Aha da benim çifte kumrularım, maşallah ikiniz bir yastıkta kocayınız inşallah. Şom ağızlılar bu gece yıldız çarpacak diyorlar. Böyle söyleye söyleye bu dünyayı herhalde yola koyacaklar. Biz epey gün gördük, kendi ölümüme acımam ama siz civanların murat alıp murat vermeden bu dünyaya bir şey olursa işte ona yanarım. Hadi bakayım göreyim sizi, sıkılmayınız" diyordu. Yengenin bu tavsiyesine aykırı olarak gelin hanım güvey beyin önüne küçücük bir kağıt bırakarak odadan çekildi. İrfan Bey kağıdı okurken yenge kızgınlığından dudaklarını ısırıyordu. Kağıttaki yazılar şunlardı. "Bildiğiniz şarta uyarak ve yüksek affınıza sığınarak çekiliyorum. Birkaç saat sonra Halley zehirli eteğinin ışıklarını yeryüzüne sererken huzurunuza çıkmak şerefine erişeceğim." Yapma portakal çiçekleriyle süslü beyaz bürümcük elbise içinde Feriha Hanım öyle çekici bir eda ve gönül kapan bir yürüyüşle çekilip gitti ki kızlık beyazlığını belli eden o dalgalı uzun gelin eteğinin hafif bir fışırtıyla etrafa yaydığı sevdalı ve güzel koku İrfan'da sanki bir sevgi sarhoşluğu doğurdu. Bir kadın ne kadar kapalı olsa güzellikten anlayan bir erkek tabiat üstü denecek bir ustalıkla gene birçok şey keşfedebilir. Gelinin ortadan biraz uzunca boyu, biçimli adımlarındaki güzelliği, o örtülülük altında gene İrfan'a şüphesiz bin türlü güzellik vaat ediyordu. Gelin çekildi. Ama eteğinin kulak okşayıcı fışırtısı İrfan'ın kulaklarında hala tekrarlanıyor, odaya yayılan gelin kokusu hala burnunu okşuyordu. Şimdi gözünün önünden sürtünüp giden beyaz eteğin orasında burasında seyrek bir iki pırlanta parlıyordu. Bu pırıltı İrfan'a Halley'i birkaç gün önce şehrimizin doğu ufkunda seyrettiği vakit o yıldız kuyruğu arasından seçebildiği, görebildiği birkaç yıldızı hatırlattı. Bu etek hemen de o etekti. Bu etek, bu şeffaf, bu yer yer ışıltılı gelin eteği Halley'in küçük bir modeliydi. Feriha özenerek o şekle girmişti. Aman yarabbi, bu etekte benzeri gibi zehirli miydi? Birkaç zamandır kavuşma ve görüşme hayaliyle heyecanlı, istekli ve hasretli geceler geçirdiği o sevda yıldızı, işte İrfan'ın şiir ve gençlik ufkunda ışık saçıyordu. Zavallı çocuk, astronomların hesaplayarak haber verdikleri gökteki kuyruklu yıldızı artık unuttu. O şimdi talihin garip bir tesadüfüyle kendisine hevesine göre çiğnesin diye yoluna uzandığı bu aşk yıldızını bekliyordu. Acaba bu dokunma gecesinde İrfan sahiden paramparça olacak mıydı? Bütün dünya insanları Halley'in bağışlamasına kavuşsalar bile kendisi bu gelin şeklindeki süslü yıldızın galiba hışmından kurtulamayacaktı. İrfan'a öyle geliyordu. Gelin odasının düzenlenmesinde doğru bir düşünüşün zarif rehberliği görülüyordu. Burada yorgancı çarşısının birkaç türlü ipek kumaş ve peluşun renkçe birleşmesinden meydana gelen alelade insanların hoşuna gidecek acayip işler görülmediği gibi bizde çok defa zevk ve zenginlik idealine delil sayılan yaldızlı kanepeler, kornişler, konsollar da yoktu. Burası gelin odası olmak için çarçabuk 5-10 gün içinde ele geçirilen şeylerle döşenmemiş, belki sanattan anlayan bir insanın usanmak bilmeyen ve seneler süren titiz seçimiyle meydana gelmişti. Takımların çoğu maun, kumaşlar herekenin en sade renklerinden seçilmişti. Hava gazıları odayı arınmış bir nurla doldurmuştu. Bu bekleme zamanı gece yarısından 2,5 saat sonraya kadar sürecek miydi? İrfan bu saatleri nasıl geçirecekti? Bu alelade bir bekleme değildi. Sonunun ne şekil alacağı merak etmesi zavallı delikanlıyı öldürüyordu. Arada bir Emete Hanım kenarı işlemeli namaz beziyle örülmüş başını kapıdan uzatarak ''Vay İrfan'ım, vah yavrum, kendi kendine için sıkılıyor galiba. Kocasının yanına gelmek için böyle uğurlu bir saat bekleyen gelin de hiç görmedim. Zararı yok, bekle evladım, bekle. Çarşambadan güveye girilir mi ya? O kız bu işi seni üzmek için yapıyor. Asıl gerdek yarın gecedir. Ama merak etme, nasıl olsa artık onu nikahının altına aldın. Bundan sonra o nedensizlik ederse etsin gene senin elinde demektir. Bir kere kapana girdi, o iş bitti. Ama evladım ortalıkta bir kuyruklu telaşıdır gidiyor. Bir takım halk parayla binbir direğe gitmişler, evlerinde mahzenleri, hamamları bulunanlar saklanmışlar, Galata Tüneli'ne bile dolmuşlar diyorlar. Bu konağın da hamamı var, kaynanan hanım karar verdi, çarpma zamanı gelince hepimiz oraya gireceğiz. Biz de mi hamama gireceğiz, gerdek orada mı olacak? Hayır, senin şımarık hanımın ben hamama girmem, biz beyle beraber yıldıza bakacağız diyormuş. Yenge hanım arada bir oda kapısından görünüp böyle başı sonu belirsiz sözler söyleyip gidiyordu. Saatler geçmiyordu. İrfan iç sıkıntısından oraya buraya bakmaktayken tunç işlemeli küçücük bir abanoz masa üzerinde açık bırakılmış bir kitap gördü. Bunun çeşidini anlamak için doğan bir merakın itmesiyle kitabı aldı, başlığa baktı. Bu eser Istırap Çeken Kadın isimli komediydi. Kadın haklarını korumak üzere Helene'nin Philip'e karşı söylediği o acı sözler tamam o ateşli sahne açık bırakılmıştı. İrfan bu komediyi okumuş olduğundan konusunu birdenbire hatırlayarak fena bozuldu. Adeta benzi sarardı kendi kendine. Feriha Hanım daha yüzünü bana göstermeden üstünlüğü sağlamak istiyorsun. Kadınlar aleyhindeki o makalelerimden dolayı bana pek üzücü bir pişmanlık çektireceksin, bunu anlıyorum. Bizim karılık kocalık hayatımız uzun bir çekişme şeklinde geçecek. Ama senin bu komedideki Helen'e benzediğini istemem. Çünkü buna kesin olarak dayanamam dedi ve pek acı düşündü.